Farklı Düşün Podcast'ın 69. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç.
Ben Mert Ulan.
Mert, az önce Apple etkinliği bitti. Normalde biz çarşamba günü kayıyoruz. Etkinlik de çarşamba günüydü. Hatta bizim tam kayıt saatimiz de bitti. Ama biz Apple'a özel bir bölüm çekeceğiz. Yine de bunu muhtemelen perşembe günü, yani yarın sabah yayınlarız. Bir de 70. bölümü de pazar günü normal bir bölüm olarak kaydedip yayınlarız yine hafta içinde. Böyle bu hafta iki bölümlük bir Farklı Düşün kaydı olacak. Evet, genel olarak yani etkinliğe puanı nedir? Beklediğimiz şeyler var, yani biraz sızıntılar artık şey oluyor değil mi? Yani etkinlikten bir iki gün önce özellikle ne duyurulacağını hemen hemen duymuş oluyorsun, ama yine de Apple'ın sunumuyla onu seyretmek birazcık daha başka oluyor. Ben biraz şu an sosyal medyayı takip ediyorum. Millet yine gaza gelmiş durumda. Gitti paralar falan diyorlar. Bizim Maliye Bakanı da seviniyordur. Oh, vergiler geliyor diye. Haberi var mı da bilmiyorum gerçi ama. Şu an evinde uyuyor
da olabilir. Yoktur muhtemelen.
Yani. espri bir yana. Yani 3 tane zaten ana ürün duyurdular. Öyle beklenmedik bir sürpriz pek olmadı gibi. Bir iki tane güzel feature dışında onları zaten değineceğiz. Önce Watch'la başladılar. Apple Watch'la başladılar ki biliyorsun ben çok severim Apple Watch'u. Çok ilgiliyimdir. böyle yani yeni bir Watch tanıtsalar da şöyle bir heyecanlansam falan tabii ki de demiyorum. Benim Watch'la ilgili düşüncelerimi şimdi YouTube'da olsak, aslında YouTube'dayız da yani şu köşeden seyredebilirsiniz diyebilirim. Evet, önce Apple Watch'un yeni serisini tanıttılar. Daha sonra SE ve Watch Ultra diye devam etti. Önce tabii bir iyileştirmelerden konuşalım. Sende var mı bir özet? Ben aşırı dikkatli seyretmedim çünkü Watch sunumunu.
Hı hı. Ya benim abi dikkatimi çeken şey, birincisi sanki böyle Watch'ta hiç böyle özellikler hani nasıl donanımsal özellikler hiç odaklanmadılar. Direkt dediler ki bizim işte 3 tane hani kilit özelliğimiz var, biz onu söyleyeceğiz gibisinden bir şey dedi. Şimdi bak 3 dedim, 3'ünü birden sayamayabilirim. İlkini hatırlıyorum çünkü.
Araba kazası detection'ına çok ağırlık verdiler.
Aynen. Bir tanesi araba kazasını fark edebilmesi. Onun için gerekli sensörleri eklemişler içerisine.
Şimdi, sağlık kısmında hani, kadın sağlığı ile ilgili. Direkt 3'ünü özetleyeceksek ben... ama şu an hatırladım.
Aynen. Bir tanesi car detection, car crash detection'dı. Bir tanesi kadınların...
aslında body temperature sensörü koymuşlar. Vücut sıcaklığı sensörü.
Aynen, vücut sensörü kurmuşlar ama sadece şeyde kullanıyorlar. Kadınların bu periyotlarını takip edebilmelerini ya da işte onu tahmin edebilmelerini, benim de çok bildiğim bir konu değil. Onu
benim
daha iyi
algılıyormuş. Benim çok bildiğim bir konu çünkü PEPAP diye bir uygulamada çalıştığım için o tamamen onun üzerine bir uygulama. Kadın asistanı uygulaması. O yüzden az çok orada tahmin yapabiliyorum ama şey yani örnek olarak onu verdiler ama bence vücut sıcaklığı sensörü sonuçta sensör olduktan sonra onu her yerde kullanırsın yani.
Ben işte onu mesela hiç bahsetmediler. O yüzden biraz nasıl diyeyim, sadece bu özelliğe özgü olabilirmiş gibi düşünmeye başladım. Çünkü orada özellikle şey diyor hani akşam vakti uyurken vücut sıcaklığını takip edecek gibisinden bir şey diyordu. O şey değilmiş gibi geldi bana. İşte sabah kalkıyorsun, benim sıcaklığım ne kadar deyip çat diye bakmıyorsun. Yani işte öğlen bir şey oluyor, ateşim mi var acaba diye çat diye Apple Watch'tan bakamayacakmışsın gibi geldi. Çünkü bu şekilde üzerinde durmadılar. Onun yerine hatta bir örneği de bahsettiler. İşte sen yattığında aslında bütün kan dolaşımın hani vücuda yayılıyor da işte sıcaklık her yerde aynı oluyor gibisinden, bileğinden hani daha doğru ölçülebiliyor sıcaklığın dediler. Çünkü normalde bilirsin işte alnından ölçerler ya sıcaklığı. Önceden koltuk altından ölçüyorlardı. Kulaktan ölçüyorlar. Ben başka da yer bilmiyorum sıcaklık ölçülecek ama hani bilekten benim bildiğim sıcaklık ölçülmüyor. O yüzden hani sanki bana yatarken ölçecekler. Sabah uyandığında hani o prediction'ı, tahmini senin işte periyodunla ilgili ona göre yapacak dediler. Ya da işte belki hani hastalıkla ilgili, işte atıyorum sabah uyandın diyecek ki ateşin yüksek gibisinden belki uyarı verebilir. Ama onun dışında
normale
şey gibi
değil.
Normale
göre yüksek diyebilir, evet.
Aynen, mesela öyle diyebilir ama bu kalp atış özelliğini mesela istediğin zaman kullanabiliyordu. Diyordun ki işte ben şimdi kalbim atışımı ölçmek istiyorum diyordu. Ölçüyordu ya da gün içerisinde kendisi yanlış hatırlamıyorsa 15 dakikada bir falan ölçüyordu. Ona göre bir EKG miydi? EKG'sini çekip sana ona göre kötü bir şey varsa uyarısını veriyordu ama bu vücut sıcaklığı sanırım sadece bu özelliğe özgü bir şeymiş gibi geldi bana. Dediğin gibi bu da hani sızan şeylerden bir tanesi. İşte car crash detection vardı. Bu vardı. Diğerini de hatırlayamadım şimdi. Başka hangi özellik eklediler? Üçüncü bir özellik daha söylediler çünkü. Connectivity dediler. Orada mı bir şey yapmışlardı acaba? Bak hiç benim de aklımda kalmamış. Not almayınca böyle oldu. Bilmiyorum senin aklına gelir mi ama.
Şu vücut sıcaklığı ilgili şeyi söyleyeceğim. Mesela insanların circadian mi, circadian mı artık ritim diye bir şeyi var. Aslında gece gündüz ritmi deniyor ona. Ve gece gündüz ritmine göre gün içerisinde vücut sıcaklıkları düşüp artıyor. Ve ona göre mesela senin işte gündüzcü mü, akşamcı mı vesaire olduğunu da anlıyorlar. Vücudun ne zaman aslında uyuması gerektiğini tahmin ediyorlar. Mesela onu ekleyebilirler. Çok güzel bir özellik. Yani bu Niçin Uyuruz kitabından bahsetmiştim. Niçin Uyuruz kitabında bu konuyu anlatıyordu detaylı olarak. Bu tarz uygulamalarda kullanabilir. Yani sadece bence verdikleri örnek değil. Yani böyle hassas ölçen özellikle bir sensör varsa bu birçok yerde kullanılabilir diye düşünüyorum.
Şimdi tekrardan bakıyorum ben bir yandan web sayfasına başka hangi
tamam.
Özellik.
Tamam. Car crash detection'ı da şöyle anlatalım. Belki seyretmeyenler vardır. Yani araba kazasında olduğunuz zaman artık içindeki gyroskoptan vesaire ve işte G-force algılayan sensörden vesaire böyle bir anda anlık durduğunu ya da işte takla attığını ya da arkadan birisinin çarptığını ya da yandan birisinin çarptığını algılayıp iyi misin diye galiba kaza yaptın iyi misin diye soruyor ve birkaç saniye içerisinde cevap vermezseniz hemen yetkilileri arıyor, sevdiklerinizi arıyor, konumunuzu gönderiyor, haber veriyor. Bu Türkiye'de çalışıyor mu bu arada bilmiyorum ama Türkiye'de de yine 112 arıyor mu ve lokasyon atıyor mu onu bilmiyorum.
Hiçbir fikrim yok.
Onu orada bilenler varsa herhalde anlasınlar.
Aynen. Umarım kimsenin başına gelmemiştir ama belki gelen varsa onu da hani örnek olarak bahsedebilirler. Orada mesela işte çağrı merkezinin hani bir şekilde ki sisteme bunu algılıyor olabilmesi gerekiyor. Şimdi şeyde de konuşacağız, iPhone'da da konuşacağız bu uyduyla haberleşmeyi. Orada mesela Apple kendisi farklı bir çözüm üretmiş. Hani mesaj iletilemezse kendi çağrı merkezleri var falan gibisinden ama hani burada mesela işte senin dediğin gibi orada bayağı bir data, lokasyon datasını gönderebiliyor olması lazım. Sen mesela işte 112 normalde aradığında, şimdi ben hayatımda hiç 112 aramadım. Hani lokasyonunu da alabiliyor mu? Çünkü atıyorum baz istasyonundan vesaire senin tahminin baz istasyonu şeyin vardır, lokasyon vardır ama alabiliyor mu bilmiyorum. O Türkiye'de nasıl işliyor hiçbir fikrim yok. Ama işte o çoğu Amerika için mesela bayağı faydalı bir özellik. Çünkü atıyorum yani Avrupa'da zaten hani nerede araba kazası yapsam muhtemelen çok yakın bir yerde bir yerleşim vardır, bir şey vardır hani. Seni gören birileri vardır ama biliyorsun Amerika uçsuz bucaksız yer. Her yer arabayla gidiyorlar. Issız yerlerde bazen tek başına arabayla sen olabiliyorsun. O durumlarda hani haliyle birinin araması gerekiyor işte ambulansı vesaire. O onu sağlıyor sana işte. Bu sayede muhtemelen biraz daha şeyi düşürmeyi hedefliyorlar. Ölüm oranlarını mı diyeyim ya da işte daha sonra olabilecek riskleri kazadan sonraki. Onu biraz daha düşürmeyi herhalde hedefliyorlar. Orada hep aklıma şey geliyor ya. Bunu gerçekten isteyerek mi yapıyorlar yoksa ya bu adam zaten müşterimiz başına bir şey gelirse yeni iPhone almaz gibisinden bir düşünce de
yok,
var mıdır?
Life-saving device kategorisine koyarlarsa bir sürü regülasyon açılıyor önlerinde. Ve bunu çok daha rahat bir şekilde yeni teknolojileri falan deneyebiliyorlar. Çok fazla regülasyona girmeden biraz onun için yapıyorlar. Bir de tabii ki şimdi ben bunu daha önce de konuşmuştuk yani Apple Watch bileğine tuttuğum bir bilgisayar olarak aslında çok özellikli bir alet değil. İşte böyle acil durumlarda ya da işte sağlık sensörleri gibi konularda aslında sana çok faydalı olan bir cihaz. Ve özellikle bunu pazarlamayı bunun üzerinden yapıyorlar. Çünkü diğer türlü şey yani bildirimlerini gör falan gibi ilk çıktıklarında öyleydi çünkü. Yani bildirimleri görmek bir şeydi zaten. Herkesin telefonu var, telefonuna bakıyor vesaire ama hani bileğinde olmasa telefonuna uzak olun. İşte bir tane çocuğun evine ayı girmiş. Telefonun yanında değilmiş falan gibi öyle örnekler verdiler. Tabii hani hangimizin evine ayı giriyor da ayrı mesele ama Amerika'da yaygın bir şey tabii bu. Yani çok da yaygın değil ama yani yine de olabilecek bir şey.
Amerikan yani. Sorunlarını konuştuğumuz bir başka farklılaşı bu.
Evet yani bunu güç yüzüklerine saklıyorum ama Amerikalıların şöyle bir problemi var. Kendi sorunlarını tüm dünya yaşıyormuş gibi varsayıyorlar. Halbuki yani Amerika'daki sorunların çoğu dünyanın geri kalanında yok yani.
Aynen. Benim abi...
Bu şeyi gösterdiler. Low power mode'u bir anlattılar. Bir de connectivity. Aynen. International roaming mevzusu.
Aynen.
Uluslararası ondan roaming yapabiliyorsun ben boşta.
Ya şimdi abi ben mesela şeyi çok muazzam bir şey. Bu EU roaming denilen bir olay var. Bunu bilmem kaç sene önce yasasını geçirdiler. Hatta uzattılar da regülasyonu. Sen mesela atıyorum İspanya'ya geziye gidiyorsun abi. Hala aynı paketini kullanıyorsun. Ekstra bir ücret ödemiyorsun. Hiçbir şekilde böyle kart almana, sim kart almana vesaire gerek kalmıyor. Direkt aynı hattın normal nasıl Almanya'da nasıl kullanıyorsan İspanya'da aynı şekilde de kullanabiliyorsun. Portekiz'de de aynı şekilde kullanabiliyorsun. Bu EU roaming olayı muazzam bir şey. Ben mesela işte Türkiye'ye bir hafta geldim. Sıkıntı abi. Telefonu kullanamıyorum. Benim
aslında
hattım
Türk
da
operatörler
yok.
Yapıyor onu. Ben mesela Amsterdam'a falan gittiğimde buradaki Vodafone hattımı aynı paketimi aynı tarifeyle kullanmaya devam ettim 4G'siyle falan ya.
Ama bak o muazzam bir şeymiş. Ben mesela geldiğimde diyor ki bana işte ekstra şu 24 euro öde. İşte bir
ben
haftalık
tabii bir para alıyor
sana şey verelim.
Bir para alıyor ama çok yüksek
ben
bir
ondan
para değildi yani.
Ben ondan bahsediyorum. Çünkü mesela Portekiz'e Mortez'dekinde hiçbir para ödemiyorsun. Hala paketin neyse onu kullanmaya devam ediyorsun. Mesela ben atıyorum aylık 1 GB alıyorsam o 1 GB'dan yemeye devam ediyorum. Ekstra bir şey ödemiyorum. Ama Türkiye'ye gelince abi telefon çöp oluyor yani. Ya gidip sim kart alacaksın ki benim sim kartım vardı. Ona da işte sürekli bir yükleme yapmayınca iptal oluyor. Benim hattım öyle iptal olmuştu Türkiye'deki. Şimdi gidip de bir hafta kalacağım diye hat mı çıkartayım? Ya da ona sürekli işte para mı yükleyeyim? Çok mantıksız geliyor. Bilmiyorum belki yani, turizm açısından da bunu çözmek isteyebilirler. Hani gelen kişiler daha böyle biliyorsun biz bu tarz şeyler çok önemseriz. Gelen misafirlere iyi yaşatmak için. Bunda böyle bir çözüm olabilirmiş gibi geliyor. Ama bunlar international roaming getirdiler. O bayağı ilginç. Bu da şu demek anlamına geliyor ki muhtemelen şeydeki sıkıntı Apple Watch'taki sıkıntı abi. Sen mesela atıyorum Amerika'dasın, İspanya'ya tatile gittin. Telefonun için mesela sen orada bir roaming paketi alabilirsin. Okey ama hani operatörler o kadar derin düşünmüyor ki işte sen Apple Watch'un da var. Onda da hani GPS cellular özelliği varmış. Ona da hani paket al gibisinden böyle çok saçma bir yere girmemen için bayağı sana international roaming getirmişler. Muhtemelen onun şeyi tüketimi de az olduğu için diye tahmin ediyorum. Data tüketimi de azdır telefonu kıyasla bilmiyorum. Apple Watch'tan film seyreden ya da seyredebilmek mümkün mü? Pek sanmıyorum.
Kesin VLC vardır.
Yok da diye hatırlıyorum.
Her şey
VLC vardır. Belki ama kumanda olarak kullanıyorsun VLC vardır. O yüzden muhtemelen bütün operatörler okey demiştir ama iPhone'da sen işte çok daha yüksek data kullanabildiğin için ona kimse yanaşmıyor olabilir. Umarız o da bir gün yaygınlaşır. Bilmiyorum Apple Watch'un bu Series 8'i de senin aklına gelen başka bir şey var mı?
Diyor bu eSIM olayı da buna bir alternatif tabii. Şimdi eSIM artık dijital SIM olduğu için mesela şey falan yapabiliyorsun. Yurt dışına gittiğin zaman atıyorum senin evet paketin belki desteklemiyor orada direkt çalışmayı ama dijital olarak hemen online bir şey alıp eSIM hat alıp direkt telefonuna tek tıkla download edip kullanabiliyorsun. Hatta onun da support'u galiba iPhone'lara gelmiş yani değiştirebiliyorsun SIM'ini gibi bir durum var. Çok uzmanı değilim eSIM'in ama Türkiye'de de cellular watch'lar satılmaya başlandı. Turkcell sanırım eSIM desteği getirmiş. Diğerleri de getirmiş olabilir. Çok bilmiyorum ama eSIM'i de burada kullanabiliyorsun. Artık cellular watch'lar da satılıyor burada. İnşallah yaygınlaşır. Onu zaten iPhone'a gelince birazcık konuşuruz. Aynen. Sonra SE modeli biliyorsun. Ben Apple'ın SE modellerinden gidiyorum sürekli. Watch SE'yi duyurdular. O da tabii uzun süredir Watch Series 3'ü satıyordu Apple hala daha. Hatta developerlar küfrediyordu çünkü Series 3'e şeyleri de eski. Donanımı da eski. Birçok şey desteklemiyor. İşlemcisi eski. Ona destek vermek zorunda kalıyorlardı. Artık sanırım Series 3 satıştan kalktı diye şimdi bakmadım mağaza sayfasına ama kalkmış olabilir. Artık yine SE geldi ve birazcık daha hesaplı. $250 gibi bir fiyatı var sanırım. Amerika fiyatı var. O fiyata bir Apple Watch sahip olabiliyorsunuz ve birçok özellik yine onda da var. İşte crash detection falan gibi özellikler var. İşte bu yine fitness'taki sensörler falan. Sensör seti hemen hemen aynı yani. Birçok özellik var. Ekranını birazcık daha büyütmüşler sanırım. Ya da ekranı değiştirmemişler ama Series 3 ile kıyaslamışlar. Böyle bir şey yaptılar. Biraz marketing tarafında Apple şey yani. Kıyaslama yaparken neyle kıyaslama yaptığını çok hızlı geçiyorlar ve tam böyle şey yapamıyorsun. Rakibimizin iki önceki jenerasyonuna göre 4 kat hızlı falan diyor. Nasıl yani falan diye kalıyorsun. Sağ altta da minnacık yazıyorlar böyle 8 puntoyla bilmem ne cihazı falan diye. Neyse SE'yi de o şekilde geçtiler. Yine hesaplı birisi. Sonra zaten birçok insanın da beklediği aslında Pro diyorlardı. Watch Pro, Watch Ultra diye bir şey duyurdular. Bu da aslında özel ihtiyaçları olan işte daha çok ekstrem spor yapan, aktif kullanan ve açıkçası daha dayanıklı bir Apple Watch isteyen. Bazı insanlar da sakar biliyorsun. Çatır çutur düşürüyorlar falan Watch'u. çarpıyorlar sağa sola. Biraz da daha dayanıklı bir Watch isteyenlere göre yapılmış bir saat. Bir sürü özelliği var aslında diğerlerinden farklı olarak. Aslında yepyeni bir kategori diyebiliriz. Birçok insanın da aklına yatmıştır. Güzelmiş falan diye yorumlar okudum açıkçası internette. Bir taraftan da şey diyorlar tabii siz profesyonel dağcı mısınız? Buna ne ihtiyacınız var diyenler de var. Ben açıkçası biraz o kamptayım ama şimdi bunun detayını birazcık anlatacağım. İşte pili büyümüş, ekranı çok parlak. 2000 nit gibi bir parlaklık diyor ki 2000 nit bu Apple'ın 6000 dolarlık displaylerinde olan bir şey. Hatta orada bile 2000 nit değil sanırım. Belki o 6000 miydi? Neyse işte yani ama çok parlak yani. Güneş ışını rahat gözüküyor bilen bir şey. İşte gece modu var. Onu özellikle şeyden almışlar işte bu kampçıların fenerlerinde açınca böyle kırmızı modu olur. Gece modu. Geceliğin böyle kimseyi uyandırmadan çadırın içinde falan açabilmek için. Yani oralardan mesela esinlendikleri şeyler var. İşte pusula var. Pusula sürekli watch face'in üzerinde aktif gibi bir örnek var. Yine pil ömrü çok kısıtlı bana sorarsan. Yani 36 saat diyor ki yani kampa gittim 3 gün, 4 gün, 5 gün dağda geziyorsun. 36 saat çok çok çok şey. Hatta işte bir optimizasyon yazılımı getireceğiz dediler. Sene sonunda. Onunla 60 saate çıkabilecek falan dediler. Ama işte GPS'i çok aktif kullanırsan vesaire oralarda sıkıntı. Ekstra bir butonu var. İşte Digital Crown'u daha şey, tactile. Daha böyle tık tık tık ilerleyen bu Logitech mouse'lardaki tekerlek var ya böyle tıkır tıkır giden. Herhalde onun gibi böyle stopları olan bir crown yapmışlar. Butonlara eldivenle basabiliyorsun, eldivenle kullanabiliyorsun. Tam hakikaten böyle işte trekking, çölde koşu vesaire ya da karlı ortamlarda falan kullanılmak için yapılmış. Yani aslında hiçbirimizin düşmediği ortamları ki ben kamp yapan bir insanım yani biliyorsun bahsetmiştim daha önceden de. Kampa giden, trekking yapan birisiyim. Bende şöyle bir rahatlık var. Beraber kamp yaptığım arkadaşlar hep şey Apple hayranı insanlar. O yüzden mutlaka bir tanesinde zaten Watch Ultra olur. Zaten bir tanesinde olması yetiyor yani. Grupta bir kişide Watch Ultra olması seni zaten bir şey olursa Allah korusun kurtarmaya yetiyor. O yüzden çok rahatım yani. Yine satın almayacağım bir cihaz oldu. Apple Watch Ultra. Ama onun dışında hakikaten şey yani. İşte ekranı birazcık da içeri gömük yapmışlar. Titanyumdan yapmışlar kasayı. Kolay işte çiziklere falan karşı dayanıklı olsun diye. Değişik bir band yapmışlar. Bir kayışı var. Kolay kolay çıkmayan vesaire vesaire. Yani hakikaten dağcıları vesaire dinleyerek onların ihtiyaçlarına yönelik bir tabii Apple Watch karakteristiğinden çıkmadan yine full ekran bir cihaz. Yoksa dağcılara yönelik böyle saatler var yani. Farklı markaların. Ama Apple Watch karakteristiğini de bozmadan bir ürün yapmışlar. Güzel değişik bir segment. Yani yapılacaksa en azından böyle özel ihtiyaçlara yönelik yapılması lazım. Bu tarz ürün kategorilerinin.
Ya ben öncelikle abi şeyi bayıldım. Tasarımı çok güzel. Çünkü ekranı flat. Biliyorsun normalde Apple Watch'lar böyle yanları böyle curve şeklinde oluyor. Ama bu komple flat, düz olduğu için benim hoşuma gitti. Bir de bu turuncu rengi çok hoş kullanmışlar. O çok hoşuma gitti. İşte titanyumla birleşimi turuncu rengin muazzam duruyor. Tasarım anlamında mesela şeye kıyasla hakikaten nasıl diyeyim böyle daha profesyonel bir saatmiş ya da işte hani İsviçre saatiymiş havası veriyor. İşte diğer şu an işte Series
8'deki tasarım daha çok böyle işte bir teknoloji ürünüymüş gibi hani imaj veriyorken bu hakikaten böyle bir saatmiş imajı veriyor. O biraz daha hani nasıl diyeyim kaslı yapısı saatin. O açıdan benim çok hoşuma gitti. Ama senin dediğin gibi yani muhtemelen seni beni çok fazla ilgilendiren ne zamanki böyle ekstrem sporlara belki yazılımı mazılımı bırakıp ya ben şu dağa tırmanacağım, şu çölde yürüyeceğim demediğimiz sürece muhtemelen ihtiyacımız olacak bir cihaz değil. Ama sırf tasarımı güzeldir ya da işte şu nedenlerden dolayı alıyor olabiliriz. Ya da başkaları da hani bu neden olabilir. Ben çok şey yapmam yani yadırgamam. Hani şey demem yani sen işte atıyorum dalış yapmıyorsun ne ihtiyacın var buna değil. Yani tasarım hoşuna gitmiş olabilir. Beğenmiş olabilir. O parasını verip alabilir. O yüzden benim hani çok hoşuma gitti tasarım açısından. Özellik açısından da sen bu işte GPS vesaire özelliğinle GPS'in farklı seviyeleri varmış sanırım. GPS 1 mi dedi? Ya da başka bir şey dedi. Onun bir de 5'ini getirmişler evet. falan daha iyi.
L1 ve L5.
Aynen.
L5 eklenmiş. Onu L1 varmış, L5 eklenmiş.
Benim orada abi en çok hoşuma giden özelliği yani hani dedim ya işte belki ekstrem spor yapmayabilirsin ama bir özellik hoşuna gider de almak isteyebilirsin. O özelliği bu geriye dönük takip yapıyor olabilmen. Yani hani sadece çok GPS'i önemli. Kullanarak
trekkingde yani kaybolma özellikle ihtimal çok yüksek. Trekking yapanlar aynen. bilir, hiking yapanlar. Ben nereden geçtim? Ulan bu ormanın neresindeyim? Bizim kamp ne tarafta kaldı? Biz mesela iPhone'ları kullanıyoruz orada. iPhone'u GPS'te çalıştığı için çekmeyen yerlere gidiyoruz çünkü telefonu çekmediği yerler. Çekmediği yerlerde direkt Maps'i açıp şey yapabiliyorsun. Pinleyip orayı. Burası bizim kampımız deyip GPS üzerinden yine yolunu bulabiliyorsun. En azından yönünü bulabiliyorsun.
Aynen. Ama bunu muazzam bir UI ile çözmüşler. O benim çok hoşuma gitti. Sen bayağı işte bir noktadan itibaren ya ben nereden geldim deyince hop diye sana böyle nasıl diyeyim yolunu çiziyor sana. Sen bu yoldan geldin diyor ve sen gittiğin her yere böyle pin koyabiliyorsun. İşte burası kamptı. Şurada atıyorum dereyi bulduk falan gibisinden. Çünkü hani internet olmadığı için göremiyorsun hakikaten orada su mu vardı ya da yamaç mı vardı vesaire diye. Hani bu şekilde sadece GPS'i kullanarak bir nevi etrafını haritalandırabiliyorsun kendin için ve bu bir sürü riske elemeni sağlıyor. O benim çok hoşuma gitti. Yani hani bu işte normalde belki iPhone'u da getirirler mi ileride bilmiyorum da işte hiking mesela çok yaygın. Hani hiking ekstrem bir spor değil. Eğer çok hani ekstrem derecede işte dağma, tırmanma gibisinden hiking vesaire yapmıyorsun. Yani burada çok yaygın bir şey. Herkes işte hafta sonu ne yapıyorsun diye işte hiking yapıyorum diyor. Gidiyorlar. Orada mesela işte muazzam kullanışlı olan bir özellik. Benim hani dikkatimi çeken bu özellik dedim yani hani alırsam belki bu özellik için alınabilir işte. Ya da senin bahsettiğin gibi işte yere düşürme falan çarpma ya da uykuda da takıyorsun ya işte uykuda deli yatanlar oluyor benim gibi. Bir anda sağa sola dönüp de duvara çarpanlar olabiliyor saate eğer uyku takibi yapmak istiyorlarsa. Hani o titanyum olması da biraz daha onu da daha korumalı sağlıyor. Bilmiyorum senin başka dikkatini çeken özellik oldu mu?
Yani ben açıkçası bu kadar bu tarz bir cihaz Apple'dan beklemiyordum. Beni şaşırttı, iyi anlamda şaşırttı onu söyleyeyim. Çünkü yani genellikle Apple Pro dediği zaman işte daha iyi display, daha iyi pil, daha iyi işte kamera. Ki Watch'a kamera da koymaları saçma olur yani ama hani ne yönde götürecekler diye düşünürken Watch'un kullanım alanlarını çok iyi tespit edip eksik oldukları noktaları kapatacak bir Watch yapmaya çalışmışlar. İşte hakikaten bunun sporcular tarafından çok kullanılan bir ürün olduğunun farkına varıp sporcuların ihtiyaçlarına yönelik hatta ekstrem sporcuların ihtiyaçlarına yönelik hatta biraz overshoot ederek yani ufak tefek şeyler değil de bir sürü şey ekleyerek başka bir kategori oluşturmuşlar ki bu açıdan açıkçası ben Apple'dan bu kadar şey beklemiyordum. Her ne kadar bu event işi olarak değerlendirecek olursa yine bir önceki seneki ürünlerin birazcık daha değişini çıkartıyorlar. Yani Watch Ultra birazcık daha farklı bir segment, farklı bir kategori diyebilirim yani. Yani rekabet ettiği ürünler, ürün şeyi çok farklı. Kategorisi çok farklı. Başka markaların başka ürünleriyle rekabet ediyor.
Ya katılıyorum o konuda. Hakikaten yani işte belki o yüzden Apple Watch Pro demediler. Çünkü hani o zaman da şey işte atıyorum daha iyi bir işlemci, daha iyi bir belki mikrofon, ekstra sensör gibisinden algılanmaktansa hakikaten yani yeni bir kategori ürünü oldu ki onu da söylediler ve yıllardır bu konu üzerine çalıştıklarını söylediler. Öyle yeni bir şey olduğunu da söylemediler. Ve dediğin gibi seni saatlerce, yüzlerce saat falan dedi yanlış hatırlamıyorsam, bu ekstrem sporları yapan insanlarla çalışmışlar ki Apple'da biliyorsun genelde böyle her şeyi sıfırdan başlatıyorlar. Beyaz bir sayfa açıyorlar. Ekstrem spor nedir? Den başlayarak hakikaten o felsefi soruyu sorup ondan sonra ya bunu nasıl yaparız falan gibisinden. Bu car detection'da da öyle bahsettiler. Hani bayağı bildiğin uzmanlarla çalışıp bütün farklı seviyedeki araba kazalarını denedik. Oradaki sensör datalarını okuyup ona göre machine learning kullanarak o car detection'ı geliştirdik dediler. Aynı özellik bunda da var tabii yine.
İşte
Bir de
Ar-Ge'deki Ar buradan geliyor. Şey, araştırma
aynen.
kısmı.
Aynen. Yani herhangi bir şey değil abi işte. Yani gidip işte şurada şu özellik varmış. İşte atıyorum periyot takibi yapıyorsun. Şurada şu özellik var. Bunu ekleyeyim gibisin. Ekledik, ship ediyorsun. Abi tamam da hani önce bir araştır. Yani bu nedir? Niye buna ihtiyaç var? Mesela bu benim bildiğim bir şey değil. İşte kadının vücut sıcaklığı değişiyormuş. Hani onun habercisiymiş mesela. Hani bak böyle bir şey öğreniyorsun. Orada biri tweet atmış. Ben ona bayıldım. Apple dünyadaki bütün nörtlere kadın vücudunu öğretiyor. Bu ürün lansmanları sayesinde diye. Hakikaten haklılar yani. İnsanlar kadın vücudu nasıl çalışıyor biraz onu
Nerd erkeklere
öğreniyorlar.
diyelim de,
Aynen nerd
nerd
erkeklere. Tabii. Ha, tabii. Bir de mesela işte özelliklere baktığımızda bu işte mikrofon ve hoparlör olayını da bayağı geliştirmişler. Çünkü atıyorum çok gürültü varsa, rüzgar varsa falan hala iletişim kurabiliyorsun. Sesleri hani ona göre şey yapıyor, cancellation falan yapıyor muhtemelen. Benim bir de diğer hoşuma giden şey yine tasarımla alakalı. Her farklı spor çeşidine farklı kayış üretmişler. O kayışlar benim çok hoşuma gitti. İşte dağcılık falan yapıyorsan ona özel kayış, yani hani tasarım olarak, renk olarak farklı bir kayış. Bir de yaptığın spora göre o kayışın işte tutacak kısmı mı
Kitlenme
diyelim, ne
mekanizması.
denir? Kitlenme mekanizmasını da
Dağcılıkta
farklı
kullanılan bir
yapmışlar.
mekanizma, o dağcılık şeyi olan. Kancalı böyle geçirmeli bir sistem. Oralardan esinlenerek yapmışlar. Yani araştırma kısmını çok iyi yapmışlar. Ve Apple'ın zaten ön plana çıkan noktası da şu yani. Şimdi donanım ve yazılım evet beraber hareket ediyor. Bir yandan pazarlama da beraber hareket ediyor. Yani biz buna bir sıcaklık sensörü koyalım derken pazarlama çıkıp da biz bunu işte ovülasyon takibi için bir örnek sunarak güzelce satabiliriz diye düşünüyor ve hepsi bir araya geliyor. Yazılım onun yazılımını geliştiriyor. Donanım ona göre takip yapıyor falan filan gibi böyle bir şey var yani. Aslında donanım ve yazılım değil sadece pazarlamayı da yapıyor ki bugün bayağı iyi pazarladıklarını gördük yani. Birçok insan ihtiyacı olmadığı halde bu ürünleri alacak onu söyleyeyim yani.
Aynen. Ya mesela işte diğer kayış çok hafif yapmışlar. Diğerini işte dalış yapanlar için özel yapmışlar vesaire hani. Hani bu şey değil yani. Ya gelin markette Garmin diye bir tane saat var, pazarı ele geçiriyor, ona bir rakip çıkartalım gibisinden. Hani böyle çok kısa sürede düşünülmüş bir ürün değil. Onun zaten sonuçlarını görüyorsun. O yüzden hani ben böyle hani genel anlamda etkinliği düşündüğümde abi hani en hoşuma giden ürün ne dersen mesela bu saat hakikaten Apple Watch Ultra, hani almayacak olsam bile yani hakikaten böyle açıp o Apple'ın ürün sayfasındaki her şeye detaylı bir şekilde okumama neden olacak güzellikte bir ürün çıkartmışlar. O güzel özellikte de aynı zamanda hem tasarımda hem de özellik açısından. Ya ben çok beğendim o açıdan. Bu kadar detaya inmeleri ve farklı farklı kullanım alanlarının düşünmeleri vesaire çok hoşuma gitti. Ben en çok işte şeyi merak ediyorum. Şimdi Garmin sahibi olanlar mesela hani ne düşünüyorlar bu saat hakkında? Hani görünce aa bak ben buna geçerim, bunu alırım gibisinden düşünceleri giriyor mu? Ki burada mesela ekstrem sporların hepsini yapan insanlar var işte. Hem dalgaçlık yapan hem dağcılık yapan vesaire gibi. Onlar için mesela belki daha da iyi bir cihaz olabilir. Alternatiflerini bilmiyorum belki. Çünkü bazıları diyor alternatifleri daha pahalı cihazlarken bunun yanlış hatırlamıyorsam fiyatında 800 dolar gibisinden bir fiyat belirlediler. Orada da belki uygun bir şey sunuyor olabilirler diğer alternatiflerine oranla.
Belki de. O zaman bir
Var
sonrakine
mı başka?
geçebiliriz.
Aynen. Başka
AirPods
ekleyecek bir
Pro
şey yok.
2. Adı AirPods Pro 2 mi? 2 second generation AirPods Pro mu?
Second generation dediler. AirPods Pro second generation dediler.
Yine benim çok ilgilenmedim ama senin çok ilgilendiğin bir ürün.
Benim çok
ilgilendiğim bir ürün. Şu bağlantı işini çözebildiler mi acaba? Çok merak ediyorum. Mesela mikrofon aktifken ses kalitesi yerlere düşüyor mu mesela?
Ha bak ben de onu merak ediyorum. Yani hani çünkü benim şu anda mikrofon kullanıyor.
Yeni çip taktık falan diye şey yaptılar.
Kullanıyor olmanın nedeni o. Çünkü hakikaten leş gibi bir mikrofonu var. Ben bazen benim arkadaş işte kafede falan çalışıyor. Berlin'de. Yani onunla pair programming yapıyoruz. Abi çao çut çao çut. Bütün kafedeki o cam seslerini nasıl alıyorsa hepsini alıyor ve direkt bana veriyor. Arkada müzik çalıyorsa mesela müziği alıp direkt bana veriyor ve şeyden daha yüksek veriyor. Konuşan kişinin sesinden daha çok veriyor. İşte mutfak var mesela arkasında. Orada bardak çanak sesleri duyuyorsun falan böyle. İnanılmaz kötü ya. Böyle sürekli mute alıyor kendisine. Hani beni şey yapmamak için bana şikayet ediyorum böyle sürekli. O da kendini mute'luyor hani. Normalde hani konuşma şeyinde sadece konuşurken açıyor kendisini. Umarım bu sorun düzelmiştir. İlk beklentim bu. Ben dediğim gibi AirPods Pro benim yani favori ürünlerimden bir tanesi. Parasını %100 hak ediyor. Ki Almanya'da daha da pahalı. Çıkış fiyatı $250. Almanya'da 300 euroya satıyorlar. İşte vergisidir vesaire muhtemelen. 300 euro çok para ama bence yani harcadım. Ben AirPods'u ilk çıktığında almıştım. Pre-order verip almıştım hatta. Yani hakikaten harcadığın her kuruşu hak ediyor. Hiç böyle sıkıntı da yaşamadım. Hani sıkıntıları yaşadım ama ilk üründe Apple'ın öyle olur. Yani yeni bir ürün çıkarttığında hep bir sıkıntı olur. Hani gidip iki sefer falan değiştirdiler komple her ikisini birden kulaklıkların. O yüzden yani hiçbir sıkıntım yok. Yenisinde bayağı iyileştirme yapmışlar. Noise cancelling'de yapmışlar. O şu an çok ihtiyacım olan bir şey değil işte. Hani evde çalıştığımdan ötürü ama coworking space'e gittiğimde mesela orada hakikaten kendini gösterebilecek bir özellik. Onun dışında işte mikrofon demiştim. Apollo'yu koymuşlar case'e. Kaybolduğunda falan hani ses çıkartacak bu sayede evet, bulabilirsin.
İhtiyaç vardı öyle bir şey.
Askılık yeri koymuşlar. Bazıları seviyor böyle bileğini asma ya da boynunu asma.
Aksesuar üreticileri battı.
Aynen. Başka bir de şeyi koymuşlar. O da güzel. Find My özelliğini getirmişler. Eğer bir yerde unutursan AirPods'unu. Aynen takip edebiliyorsun. Belirli bir seviye yükseli iPhone'un varsa bayağı nokta atışı bulabiliyorsun şeyi. Cihazı. Yani benim hoşuma gitti açıkçası. Hani bu etkinlikte dönüp baktığımız işte hani en beğendiğim ürün söyledim Ultra oldu. Apple Watch Ultra oldu. Alacağım ürün de muhtemelen burada AirPods Pro olur. Şimdi şeyi düşünüyorum artık ikinci el fiyatı ne olmuştur? Birinci nesilde AirPods Pro'ların hemen elden çıkartıp oradan gelen
kulaklık
paranın üzerine biraz para koyayım.
Ya? Kulaklık dediğin şey
kulaklığı sonuçta satabiliyorsun abi çünkü bunların üzerinde işte tip dedikleri o plastik kısım var ya onu çıkartabiliyorsun. Apple sana işte 3 euroya mı 10 euroya mı ne 5 euroya mı ne satıyor. O tip kısmını takıyorsun. Yani kulağına değen kısım aslında değiştirilebildiği olduğu için hani hijyen anlamında hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Çünkü hani kulaklık hiçbir zaman hani kulaklığın kendisi hiçbir zaman kulağına değmiyor. Sadece işte bilmiyorum hani biraz içine giriyordur. Ama hani asıl kulağın iç kısmına o plastik kısmı giriyor. Orası da zaten değiştirebildiğin için
ki orada da şimdi 5 farklı size getirmişler kulak uçları.
Aynen oraya önceden X small yoktu. X small da getirmişler. Bu da güzel olmuş. Ama dediğim gibi yani her anlamda benim çok beğendiğim bir şey. Ben orada bir tek şeyi bekliyordum. Bu Apple'ın işte FLAC lossless audio Apple müziğe getirdi. Yani neredeyse bütün şarkılar.
Ben kullanıyorum. Hani çünkü kablolu kulaklığım var.
Ben kullanamıyorum. Ben kullanamıyorum. Onu getirirler diye bekledim ama muhtemelen orada hala şeyin limitine takılıyorlar. Bluetooth'un transfer limitine takılıyor. Onu getirirler dediler. Yeni bir teknoloji, Bluetooth'un yeni bir versiyonu mu çıkmış, ne olmuş? Orada biraz daha büyük paket gönderebiliyor musun?
APTX var. Diye bazı kulaklıklarda var hala da. Ona göre bir kodeko. Çok daha yüksek kalite ama yine hala da tam lossless atamıyor. Bunu söyleyeyim. Belki daha yeni bir şey çıkmıştır sürekli çünkü gelişiyor bu işler. Bu mikrofonla sesin aynı anda verilememesi konusunu bir değineceğim şimdi. Xbox'ın da mesela kulaklıkları var wireless. Fakat onlar kesinlikle şeyi kullanmıyorlar. Bluetooth kullanmıyorlar ki zaten Bluetooth kulaklık bağlayamıyorsun Xbox'a. Sebebi de işte ses inputla, mikrofonla dışarı verdi sesi aynı anda kaliteli bir şekilde yapamaması, ki oyunlarda biliyorsun hiç latency olmadan sesi iletmesi lazım. O yüzden kendi protokolü var. Hatta mikrodalga fırın çalışıyorsa evde bazen kopuyor falan şeyler, bağlantılar. Nasıl bir şey kullanıyorlarsa içeride. Özel bir protokolü var. Belki Apple da artık Bluetooth yerine işte muhtemelen diğer cihazlara da bağlansın diye, Apple dışı cihazlara da bağlansın diye yapılıyor ama muhtemelen Apple'ın da böyle bir şey geçme zorunluluğu olacak yani bu işin düzgün çalışması için. Neden şimdiye kadar yapmadılar bilmiyorum. Onun dışında bir şey daha vardı dikkatimi çeken. Bu Personalized Spatial Audio diye bir şey duyurdular. Bunu ben daha önce gördüm. PlayStation 5 lansmanında gördüm. PlayStation 5 lansmanında şöyle bir şey diyorlardı. Bize kulağınızın fotoğrafını çekip yollayacaksınız. Şey, dünyanın creepy şeyi yani. Ben niye Sony'ye kulağımın fotoğrafını çekiyorum? Yolluyorum. Biz de oradan sizin Spatial Audio profilinizi, kulak profilinizi çıkartıp sağ ve sol kulak için ayrı ayrı size bir dosya göndereceğiz. O dosyayı PlayStation'a yüklediğiniz zaman PlayStation kulaklıklarınız sizin kulak yapınıza göre ses verecek. Hmm. 3D Audio diye bir şey var işte onlarda. Bunu Apple şöyle yapmış. Bir telefonun lidar sensör var zaten. Kamera da var. Telefonunu kulağına yaklaştıracaksın. True Depth var. Neyse işte.
Ön kameraya
ben oradan anlıyorum. Evet. Otomatik senin cihazında. Tabii Apple Processing Power'da olduğu için. Aslında Sony de bunu bir iPhone app'iyle falan çözebilirmiş. Şu an düşününce. Niye ben Sony'ye gönderiyorum abi kulağımın fotoğrafını, saçma sapan şey.
Abi dünyanın en saçma işi ya.
Abi millet kulağını çekmez ki, başka şeylerin çeker yani. Çok hoş olmayan şeyler olur yani. Neyse, düşünmediler herhalde ilk başta yaparken. Apple bunu bu şekilde çözmüş. Kulağının haritasını çıkartıp ona göre Spatial Audio profili yüklüyor kulaklıklara. Güzel olmuş. Bilmiyorum ne kadar etkisi oluyor. Çok Spatial Audio nerd bir insan değil.
Ya bu aslında iOS 16 ile birlikte gelen bir özellik. Ben bunu denedim. Yani ben bir gün işte betayı kullandığım için iOS 16'nın betasını, bir gün AirPods bağlanınca dedi işte bu ayarı yapar mısın? Tamam dedim. Bayağı telefonu alıyorsun, yanına getiriyorsun. Tarıyor. Onu da çok güzel gene orada, yani user experience'ı muazzam ayarlıyorlar. Çünkü görmüyorsun ya ekranı, tamam mı değil mi bilmiyorsun. Ona göre ses çıkartıyor. Tarama bittiğinde. Çok kısa sürüyor zaten. Ondan sonra öteki kulağına yapıyorsun, bitiyor. Ona göre customize ediyor seni. İşte sesini. Dinlediğin sesi. Bilmiyorum yani, şey değilim ben, audio fall değilim yani, aradaki farkı söyleyemem hani bunun etkisi oldu mu, ama yani hoş bir şey yani. Muhtemelen orada şeyi görüyorsun abi, yani Apple'ın hani bütün entegrasyonunu görüyorsun ya, işte kulaklığı nasıl daha iyi iyileştirebiliriz, aa bak iPhone'da True Depth kamera var, o aslında algılayabiliyor hani işte kulağın şeklini çıkartabiliriz oradan gibisinden, onu birbirine bağlıyorlar. Hakikaten muazzam, normalde muhtemelen başka hiçbir cihazda olmayacak bir özellik işte. PlayStation'ın saçma yöntemi dışında yapabiliyorsun. Ki muhtemelen o PlayStation'ınkinden daha iyi olur. Çünkü hakikaten şeyi ölçebiliyorsun, derinliği falan. True Depth kamerasıyla. Hani güzel özelliklerden bir tanesi. Yani bunu hani birinci nesil olanlar da kullanabilir. Yani dediğim gibi ben kullanabiliyorum. iOS 16 pazartesi günü çıkacak herkes için. AirPods Pro'su olanlar. Tarayıp kendi kulaklarını iPhone'ların ön kamerasıyla bu özelliği kullanmaya başlayabilir.
Evet. Ben aslında AirPods Max falan da, ona da bir güncelleme bekliyordum. Çünkü o kulaklık gelecek vaat ediyor. Biraz ağır. Onun malzemesini mesela karbon fibere falan çekebilirler. O zaman çok değişik bir kulaklık olur. Ama orada herhangi bir güncelleme yapılmadı. Sonra iPhone'a geçtiler zaten. Herkesin bekliyor. Sen bir şey söyleyeceksin.
Ben şey diyecektim, belki bu lossless'ı Max'e getirebilirler. Çünkü onda yanlış hatırlamıyorsam kablolu takıp kullanabiliyorum. Var mı? Yoktu diye hatırlıyorum ya.
Lossless yoksa yanlış büyük fiyasko. Yani çünkü şu an sanırım
diye hatırlıyorum.
12 bin lira mı ne öyle bir şey o kulaklığın fiyatı. 12 bin liraya sattığın kulaklığı lossless dinleyemiyorsan ne yapayım ben o kulaklığı yani.
Benim bildiğim yok ya.
O zaman lossless dinleyebildiğiniz kulaklıkları tercih edin diye de buradan tavsiye ederim.
Daha ucuz
gerçekten
olan.
Fark ediyor. Yok, gerçekten fark ediyor. Lossless kalite bayağı fark ediyor ki Apple Music bunu hiç ekstra fiyat fark almadan yapıyor. Allah serverlarına kuvvet versin yani, çünkü 8 kat falan daha fazla dosya indiriyor büyüklük olarak.
Aynen. Aynen.
Son olarak işte herkesin de tabii beklediği ve insanların Apple'a tanışmasına vesile olan ürün çoğunun iPhone. Bir de öyle bir şey de var yani. iPhone öğrenci Apple'cı olmak gerçekten birçok insan için gurur kaynağı. iPhone'u duyurdular. iPhone 14'ü. Zaten az çok beklediğimiz şeylerdi. Beklemediğimiz şeyler de birkaç tane oldu ama daha iyi kamera, daha iyi ekran, daha iyi işlemci dediler. Ama iPhone mini modelini ortadan kaldırdılar. Mini yerine Plus getirdiler. Eski iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 dönemine geri döndük. iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus vardı daha büyüğü. Yine burada da iPhone 14. 14 değil mi çıktı en son? Artık rakamları da şey. Bir iOS 13, bir 12. macOS 12, iOS 15. Öteki
iOS
14.
16, iPhone kardeşim. 14, Apple Watch 8.
Artık yıl üzerinden 2022 deyin bitsin gitsin ya. Şöyle anlaşalım yani. Neyse. Aynen. iPhone 14 tüy gösterdiler, duyurdular. Yani bu ne ya? Dünün aynısı gibi bir şey oldu yani bende. Yani evet, kameraları falan çok daha iyi. Onları zaten ayrıyetten değineceğim. Özellikle Pro tarafında çok ciddi farklar var. Ama yani iPhone almayı düşünenler varsa ve bekleyenler varsa bence onları mutlu edecek, tatmin edecek bir güncelleme olmuş. Birkaç tane de güzel özellik var ama sen istersen biraz bahset.
Ya bu bence abi Apple artık stratejisini değiştirecek. Sanki bir sene mini, bir sene plus yapacakmış gibi geliyor. Bunu muhtemelen ben belki datalardan görmüş olabilirler. Hani küçük telefon kullananlar atıyorum daha uzun. Çünkü hani bu değiştirme cycle'ı insanların genelde 2 ya da 3 yıl falan gibisinden oluyor. iPhone kullananlar için. O yüzden bence bir hani umarım bir mini bir plus yaparlar. Çünkü ben miniye bayılıyorum. Muazzam bir boyut. Diğer hiçbir boyutu sevmiyorum açıkçası. Benim bütün işimi de görüyor. Atıyorum 15'te mini yapıp Plus'ı belki yapmayabilirler. Öyle bir strateji gidebilirler. Bilmiyorum.
Ben öyle düşünmüyorum. Sayede... Ben bir sonraki iPhone SE'nin, iPhone 13 mini'nin A15 çipli olanını çıkartacaklarını düşünüyorum. Yeni kasaya geçip artık SE'de küçük telefon tarafını artık SE'ye tamamen atacaklarını düşünüyorum. Çünkü yani çok rapor geldi o konuyla ilgili. Mini'yi yani senin benim gibi böyle küçük telefon dediğin küçük olur diyen bir grup insan dışında kimse tercih etmiyor. Zaten yani bunun kaldırılma sebebi yerine daha büyüğünün gelmesinin sebebi de birazcık bu. İnsanlar böyle şey gibi kitap gibi telefon seviyor yani, yapacak bir şey yok. Bana da çok saçma geliyor. Bir telefon dedin, ele sığması lazım ama ele sığmayan telefonları kullanıyor insanlar.
Öyle. Ya ben hani senin dediğin gibi çok bir farklılık göremedim 14'te. Yani beni böyle şaşırtan bir şey de olmadı. Hani kamera vesaire gibi hani dediğin gibi iyileştirmeler var ama bunlar nasıl diyeyim, senin günlük hayatta kullanmadan yorum yapabileceğin bir şey değil. İşte seste de öyle, kamerada da öyle. Çünkü sana hani orada muazzam bir fotoğraf gösteriyorlar da abi, yani atıyorum onu çeken profesyonel fotoğrafçı yani, sen ben değil. Muazzam ışık nedir onu biliyor. Işık nereden gelmeli, ne şiddetle gelmeli biliyor. Yani zaten ona sen atıyorum iPhone ilk modelini de versen, o muhtemelen benim iPhone 13'te çekeceğim fotoğraftan daha iyi bir fotoğraf çekebilir. Hani ışığı kullanmasını bildiğinden dolayı. O yüzden hani bu tarz özellikler günlük hayatta ben işte dağı bayırı çektiğimde nasıl çıkacak onu görünce bir şeyler diyebilirim. O yüzden yani zaten tasarım anlamında da bir değişiklik yoktu diye hatırlıyorum. Tek özellik olarak bunu sanırım Pro'ya has bir özellik değildi. Bu SOS özelliği, işte uydu bağlantısı özelliğini bütün iPhone'lara getirdiler diye hatırlıyorum.
Onu da birazcık konuşalım istersen. Yani ilk 2 yıl bedava dediler ama herhangi bir şey, yine telefonun çekmediği bir yerde vesaire mahsur kalırsan, bir başına bir şey gelirse vesaire, uyduları kullanarak yardım isteyebiliyorsun. Hatta uyduyu kullanarak mesaj gönderebiliyorsun. Orada da belli kolaylıklar yapmışlar. Özellikle işte karşılaşılabilecek problemlerle ilgili bir survey tasarımı yapmışlar. İşte yaralı var mı yok mu, ne tarafta kaldınız, açıklık mı dik yokuş mu falan gibi böyle birkaç soruda aslında ne tip bir yardıma ihtiyacın olduğunu karşı tarafa tek seferde ileten, tek yönlü ileten bir yapı da var. Ama yine başka insanlarla da konuşabiliyorsun. Üzerinde işte ağaçlar, yapraklar varsa birkaç dakika sürebiliyormuş mesajın gitmesi. O yüzden de ne kadar az mesaj gönderirsen o kadar iyi. Yine bu da Arge'nin ar tarafının kuvvetli olduğu bir taraf. Sadece şöyle bir şey var. Amerika'nın uydusu bir başka herhalde. Sadece Amerika'da çalışıyor bu özellik. Türkiye'den mesela, Türkiye'nin üzerinde uçan uydular demek ki buna layık değil. Bu Apple'ı ben bu konuda sonuna kadar eleştireceğim her zaman. Çünkü biraz fiyatlara da geleceğiz. Yani Amerika'da fiyatları sabit tutup Avrupa'da deli gibi zam yapan, aynı şekilde Türkiye'de de deli gibi zam yapan ve bu kadar yüksek fiyat istemesine rağmen bu kadar temel hayati basit özellikleri hala daha dünyanın Amerika dışında, Kanada dışında hiçbir ülke açmayan dünyanın en zengin şirketinden bahsediyoruz. Ya bunu birisinin böyle public bir yerde falan Tim Cook'un yüzüne bağırarak söylemesi lazım. Çünkü yani dünyada sadece Amerika yok. Yani şey diyebilirsiniz, kardeşim bunlar Amerikan şirketi, istediğine verir. O zaman da gelip de burada artistlik yapmayacak yani, fiyatları köklemeyecek. Dolar 18 olunca doları 20'den hesaplamayacak. Madem böyle, yani sen buradaki insanların cebine göz dikiyorsan bir şekilde başka ülkelerde sunduğun servisleri burada da sunmak zorundasın. Apple Pay iPhone 6 zamanında çıktı. Hala daha yok Türkiye'de. Kaç sene geçti üzerine? 8 sene mi? 10 sene mi geçti? Kaç sene geçti? Yani utanç verici bir şey.
8 sene aynen.
Yani Apple Türkiye'dekilerin falan mesela endişe duyması lazım yani. Hiç kimsenin umurunda değil. Apple TV Plus hala yok. Bir mahkemelik iş bana sorarsan. Apple bunu halledemeyecek mi yani? Avrupa Birliği'nin regülasyonlarıyla güreş tutan bir şirket yani. Ki belki Avrupa Birliği'ndeki fiyatların yüksek olmasının bir sebebi de o. Yani Avrupa Birliği'nin kestiği cezaları müşteriye yansıtıyor olabilirler. Tim Cook abimiz biliyorsun yani kârını kısma zaten.
İşte ben de onu diyecektim. Apple'ın vazgeçmeyeceği tek şey.
Aynen, kârı.
Apple'ın vazgeçmeyeceği tek şey kâr marşıdır. Yüzde atıyorum 40'sa o %40'ı ne olursa olsun yani Apple hani ne kadar kazandığını umursamaz, işte atıyorum iPhone satışında 5 milyar dolar kazanmış. Onun öneminden ziyade hani biz bu iPhone satışlarından gene %40 kar elde edebildik mi? Hani onu optimize ediyorlar genelde. O yüzden de mesela Avrupa'daki fiyatların yüksek olmamasının nedeni biliyorsun dolar 1 euroya eşit oldu. Hatta bazen düşüyor da, hatta euro daha da değer kaybediyor. Haliyle atıyorum işte hangi cihaz, işte kulaklıktan örnek veririm o aklımda. 250 dolar 300 euro olarak sana geliyor. Burada da muhtemelen bir ithalat vergisi ekliyorlar. %5 mi neydi öyle bir şey.
Özel tüketim ekliyorlar. Vergisi var, katma değer vergisi var KDV.
Bizde Almanya'da yok da, Almanya'da bir tek buna şey vergisi ekliyorsun. Import vergisi ekliyorsun. Bir de üzerine VAT ekliyorsun. VAT da %19. Hani bunları aslında ekleyince kabataslak 300 euroya ulaşabiliyorsun aslında. Hani orada şey görebiliyorsun. Apple şeyi önemsemiyor. Ya orada 249 dolar, burada da 249 euro yapalım gibisinden bir şey önümsemiyor. Ben diyor, benim bu ürünü marjım %40, %40'ı alacak fiyatı bana verin diyor. Onu uğraşıyorlar genelde. Türkiye'de de muhtemelen öyle yapıyorlar ama Türkiye'de de hani tahmin edilebilir bir kur olmadığından dolayı hani euroyu muhtemelen az çok tahmin ediyorlar. Hani diyorlar ki işte bu muhtemelen bu seviyelerde gider önümüzdeki bir sene falan diyorlar. Türkiye'de öyle olmayınca hani riski almak istemiyor. Benim kar marjım düşer o zaman.
Euro'yu hesaplayamadılar. Euro'ya dolar eşitlendi.
O da mesela aynen, belki onu hani önceden belki zarar etmiş olabilirler. Çünkü bu çeyrek sonuçlarını açıklıyorken orada da diyorlar aslında bazı şeye uğraşmamamızın nedeni bu kur farkından. Bir de bu hani bütün dünyada böyle, atıyorum Japon yeni de değer kaybediyor Amerikan doları karşısında. Amerikan doları değerlendikçe bunların da hakikaten hani planladıkları şekilde gelirleri olmuyor. Daha az geliyor gelirleri. Yani o şeye, durumuna katılıyorum. Ama işte Türkiye'de dediğim gibi muhtemelen önemli bir oyuncu değil. Ya da işte Türkiye yöneticileri yeteri kadar önemsemiyor kullanıcılarına. Hani onun için bir şeyler, hani bunu illa getirmeliyiz gibisini önemsemektense, ya işte biz yıllık gelirimiz bu kadar, biz bunu arttırmaya uğraşalım gibisinden bir hedefleri olabilir. Deneyimden ziyade. O yüzden hani bu tarz şeylere erişemiyor olabiliriz.
Mesela Fitness Plus'ın olmamasını bana açıklayabilir misin? Altı üstü fitness videosu ya. Hani legal ona... mi diyeceğim, bir sakatlanırsa dava açar falan. Burada kim ne kime dava açıyor abi? Davanın bilmiyorum. Sonuçlanması ya, 15 sene zaten yani.
Ona muhtemelen bilmiyorum. Belki hani dil desteğidir. Hani çünkü şey yapamazsın. Altyazı eklemen belki biraz daha sıkıntı olabilir. Çünkü spor yaparken izliyorsun ya. Ona dublaj ekleyebilirsin. Çünkü şeye bile mesela yeni geliyordu. Apple TV Plus'a Almanca dublaj yeni yayılıyordu. Hatta dizi başlangıcında artık Almanca şey diyor işte, artık
Almanca altyazı ve dublaj gelmiştir. Hani onu kullanabilirsiniz diye. Çünkü Almanya'da insanlar hep dublajlı seyrediyorlar dizileri, filmleri. Hani ondan dolayı belki Fitness Plus'ta gelmiyor olabilir diye tahmin ediyorum. Ama şeye dönecek olursak, bu uyduyla haberleşme kısmına, o sanki biraz daha böyle hani pilot aşama diye tahmin edilebilir gibi geliyor. Yani önce bir Amerika'da deneyecekler. Çünkü kaba taslak muhtemelen Amerika'yı ne kadar cover edebiliyor uydu vesaire, ya da oradan gelebilecek trafiği belki az çok tahmin edebiliyorlardır diye. Hani test amaçlı yapmışlardır diye tahmin ediyorum. Şeyde de muhtemelen hani Avrupa'da da hani o kadar yaygın olur mu kaybolmak vesaire. Onu da bir yandan düşünüyorum. Hani çok dense, yoğun bir nüfus
olur canım,
alana yayındığı
daha yok
için.
Mu Avrupa'da?
Ya var tabii canım da, yani işte hani Amerika'ya kıyasla belki. Ama dediğin gibi yani önce Amerika'da, Kanada'da test ediyorlar. Uyduyla sıkıntı olacağını belki sanmıyorum. Belki, ya da belki ekstra uydu atmak gerekiyor olabilir. Hani onun yörüngesi tam olarak Avrupa'yı kapsayabilsin diye. Ama yani genel anlamda bence beni şaşırtan bir özellik. Hani teknolojik açıdan elindeki telefonun uyduyla haberleşiyor olabilmesi. Yani yerden bilmem kaç kilometre yükseklikte, yanlış hatırlamıyorsam, bir cihazla hiçbir böyle ekstra anten olmadan bayağı üzerindeki antenler aracıyla haberleşebiliyor olması. Ve bunu da işte senin bahsettiğin çeşitli sıkıştırma algoritmalarıyla yapıyormuş. Ondan da bahsettim. Hı hı. Üç kat daha şey, iyi bir sıkıştırma yapıyoruz dedi. O yüzden sen o anketi sunuyor. Sıkıntın ne onu anlayabilmek için. Onu alıyor, ondan sonra sıkıştırıyor. Ondan sonra gönderiyor. 15 saniye sürüyor dedi. En düşük herhalde gönderme şeyi. Zorlu alanlarda dakikayı bulabiliyor dedi. Yani o bence muazzam, bayağı yani hayat kurtaran bir özellik çünkü.
Tabii.
Bunu bedava veriyorlar. O da çok güzel bir şey.
2 sene.
Umarım hani başka ülkelere de gelir. Aynen, 2 sene bedava geliyor. O da mesela ayrıca bir soru. Ne kadar fiyat biçecekler mesela buna? O da, bu da ayrı bir abonelik çünkü. Yani sana belki ayda mesela $5 deseler düşündürür yani. Atıyorum 99 cent dese okey. Ya da işte iCloud Plus'ın içerisine dahil ediyoruz dese o da mesela okey.
Ben bu özelliğin çünkü hiç Türkiye'ye gelmeyeceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Yani önden deneme falan. Türkiye. Sonsuza dek görmeyeceğiz. Yani. Apple Pay gibi bir şey olacak.
Abi, yani şeydeki altyapı çok daha farklı. Orada sana hani bir flywheel gösterdi ya. iPhone'dan uyduya gidiyor. Uydudan yere iniyor. Yerden gerekli sisteme iletiliyor. Eğer o gerekli sistem işte acil durum servisi text kabul ediyorsa, text kabul etmiyorsa Apple kendisi herhalde muhtemelen bir üçüncü parti bir şirketle anlaşmış. Text mesaj o şirkete gidiyor. O şirketin call center'ı acil durum servisini arayıp hani o datayı ona veriyor. Hı-hı. Senin yerini söylüyor, bak şurada diye. Hani yani bu çok büyük yatırım. Yani dediğin gibi hani Fitness Plus'ın dublaj için yatırım yapmayan şirket gidip de bunun için yatırım bence yapmaz gibime geliyor.
Burada ben şöyle söyleyeyim, yani burada bir çalışanına verdiği maaşla bütün Fitness Plus videoların neredeyse dublaj yaptırmaz belki, ama altyazıyı çok rahat yaptırır yani. Onlar, bundan hiçbirisi bahane değil. Dünyanın en zengin şirketinden bahsediyoruz. O yüzden bu bahaneleri asla bahane olarak kabul etmiyorum. Neyse, iPhone'a tekrar geri dönecek olursak iPhone 14 pil ömrü de şimdiye kadarki en uzun pil ömrü diye tanıtıldı. Mesela Pro'da bu iddiada bulunmadılar. All day battery life deyip geçtiler, saatini bile söylemediler. Demek ki Pro modellerde özellikle video falan çektiğin zaman anladığım kadarıyla sıkıntılar olacak, ama iPhone 14'te en uzun pil ömrü dediler ki pil ömrü çok önemli bir şey birçok insan için. O yüzden de açıkçası merak ediyorum. Çünkü burada da yine longest battery life deyip kaç saat olduğunu şu an ana sayfasına bakıyorum. Söylemiyor. İşte yeni renkler gelmiş. Low light fotoğraf tarafında çok büyük iyileştirmeler yapılmış. Piksel şeylerini optimize etmişler. Sensör birazcık daha büyümüş. Bu yüzden de daha iyi fotoğraf çekiyor. Zaten daha iyi fotoğraf çekmesi iPhone'dan her sene artık yazılı olmayan bir kanun gibi bir şey oldu yani. Bu sene daha kötü fotoğraf çekiyor modelimiz falan diyecek halleri yok. Her sene özellikle kameraya çok iyi yatırımlar yapıyorlar. Onun dışında da hani işte emergency SOS üzerine çok ağırlaşmışlar, ama bu car crash detection yine bahsetmiştik. Evet, şimdi saatleri gördüm burada battery ile ilgili. 26 saat Plus'ta video playback. iPhone 14 base modelde de 20 saat video playback diyor ki, 20 saat video playback, neyse tam gün rahatlıkla konabilirsin. Gerçi günde 16 saat telefon kullanan insanları da konuşmuştuk galiba geçen. onlara yeter mi bilmiyorum ama bana hala yeter yani. Super Retina XDR Display var. Yine display konusunda en iyi display'den bir tanesini tutmuşlar, koymuşlar. Onun dışında da işte klasik en güçlü cam falan gibi ama galiba hepsi düşünce kırılıyor yani baktığın zaman ama. O var. Bir de şu videolardaki o action modu var işte. Birisi koşuyorsa sen de koşuyorsan titremede falan stabilize ediyor. Bu zaten iPhone'da çok da kötü değildi, onu söyleyeyim. Fena değildi yani. iPhone yine bir stabilizasyon yapıyordu. Bunu birazcık daha işte ekstra gyroskop sensörünü kullanıp ve şey yapıp birazcık daha iyileştirmişler. Hatta bunu yapan üçüncü parti programlar da vardı. Yani sen sallanarak kullanıyorsun. O ortada bir kısmını alıyor sadece. O sallanan kısımları şeyi hareket ettirerek ortadaki çerçeveyi çok stabil bir video verebiliyor. Yani bunu zaten yapabiliyordu iPhone'lar. Sadece Apple bunu birazcık daha pazarlamış ve direkt kendi kamera uygulamasının içerisine koymuş. İşte 4K 24 frame video çekebiliyor falan gibi bir sürü şey var. Yine oyun gösterdiler. Artık bunu hala da anlamıyorum yani. 3 boyutlu oyun. Ya bu Apple'ın hakikaten oyun sektöründe böyle bu kadar abi, başarısız öyle olması. Yani çok, insanlar çok abi şey oynamıyorlar abi. Tamam çok para var da millet böyle full featured 3 boyutlu oyun ben bilmiyorum pek oynamıyorlar. Şey Candy Crush falan oynuyorlar abi iPhone'da. Ben insanlara bakıyorum dışarıda. Doğru. Adam gidip de şey yapmıyor yani üf son moda grafikli bilmem ne aksiyon RPG oynuyorum falan demiyor. Vardır tabii de yani şimdi ben oynuyorum diyen dinleyicilerimiz olabilir. Ama genellikle öyle şeyler oynamıyor. Mesela Mac'te falan yapmaları şey. Hatta o konuyla ilgili belki bir ufak son yorumları yaparken de Apple'la ilgili öyle bir genel bir eleştirim var. Onu da söylerim. Onun dışında bir de Amerika'daki modellerde sim kart, fiziksel sim kart çekmecesini tamamen kaldırmışlar. E-SIM'e geçiyorlar. İşte diğer ülkelerde de yaygınlaştıkça demek ki bundan 2-3 model sonra tamamen sim kartı havuzunun çıktığını görüyor olacağız.
Benim tek merak ettiğim şey orada yerine ne koydular?
Boş. Orası boş.
Yani çünkü hani ekstra bayağı bir, iyi bir alana sahip oluyorsun orada. Yani atıyorum belki oraya ekstra pil koyabilirler.
Çok
vesaire.
Da bayağı bir iyi bir alan değil ya. Merak ediyorum. Artık çok küçüldü sim trailer. Minnacık oldu. Nano sim'den sonra.
Bilmiyorum. Gene ama hani mekanik bir şey alıp koyduğun için hani içerisine alan olarak bence biraz daha geniş bir alanmış gibi geliyor. Oraya atıyorum belki bir çip koyabilirsin çok rahat bir şekilde.
Televizyon
hani,
anteni koysunlar. yayın çeksin.
İşte tek merak ettiğim şey
telefonu
şimdi.
Vardı ya hatırlıyor musun? Ha. Anten çıkıyordu uzatıyordum böyle koyuyordum. Aynen. Karasal yayın çekiyordu.
iFixit hadi şey yapsın da bekliyorum. Açsın baksın içerisinde ne var ne koymuşlar sim tray yerine. Ama yani dediğim gibi iPhone'da hani beni çok şaşırtan yani mesela bende iPhone 13 mini var. iPhone 14 alır mıyım? Almam. Zaten istediğim modeli de yok. Minisi de yok.
Evet ben
değil,
SE'de
almam
bekliyorum
yani.
Onu. Ve daha sonra birçok insanın benim etrafımda en azından birçok insanın beklediği Pro modeli sanırım 40 bin liradan başlıyormuş Türkiye fiyatı. Onu baştan bir söyleyelim de dinleyenler heyecanlanırsa. Boşuna heyecanlanmasınlar. Gerçekten çok ciddi bir nasıl diyeyim kararlılık isteyen bir fiyat. Ama tabii ki çok güzel use case'leri de var. Kullanım alanları var. Çünkü bu cihazlara cihazın teknik özellikleri olarak bakmamak lazım. Bu sizi ne yapmanız imkan tanıyor. Öyle yaklaşmak lazım. Biraz da aslında benim mesela bu kadar sık upgrade etmememe sebebi de o yani. Ben bu cihazı ne kadar kullanıyorum hayatımda diye sorguladığım için. Telefonu her sene yenileme ihtiyacı hissetmiyorum ama yenileme ihtiyacı hissedecek insanlar olacak mesela kimler? Özellikle Pro'nun kamera sistemi mükemmel. Şimdiye kadarki en iyi zaten kamera sistemi. Her sene aynı şeyi söylüyorlar ama bu sefer hem piksel density'yi çok arttırmışlar, düşük ışık performansını arttırmışlar, diyaframlar daha genişlemiş, en fazla açılabilir miktarlar genişlemiş, daha iyi lensler kullanmışlar vesaire. Ve yazılım tarafında da yine aynı şekilde ekstra optimizasyonlar var. Daha iyi derinlik şeyleri var. Gerçi A14'te de var o derinlik şeyi. Yeni derinlik sistemi vesaire. Neticede çok kaliteli video ve fotoğraf çekebildiğin bir cihaz olmuş. Ana kamerası 48 megapikseldi yanlış hatırlamıyorsam. Ki 48 eskiden biliyorsunuz fotoğraf makinelerinde megapiksel büyüklüğüyle ölçerlerdi. O yüzden böyle 72 megapiksellik falan kameralar çıkmıştı ama rezalet fotoğraf çekiyordu. Çünkü önemli olan şey megapiksel değil, oradaki piksellerin yani sensörün üzerindeki reseptörlerin büyüklüğü. Bir piksel başına ne kadar alan düşüyor, önemli olan o. O yüzden megapikselin büyümesi sadece çözünürlüğü büyütüyor. Fotoğrafın detayını, kalitesini arttıran bir şey değil ama burada dediğin gibi o şeyleri, fotonları büyüterek çok daha iyi bir sonuç verecek bir kamera sistemine geçmişler. Kasa tasarımı aynı geldi bana geçen seneyle. Hı hı. Yine paslanmaz çelikli köşeli bir tasarımı var. Fakat ön taraftaki o sensörleri değiştirmişler. Sensörler tepeye bağlıydı, notch'tu. Tamamen oradan bağımsız bir adacık ki zaten arkasından da bir özellik duyurdular. İsmini de Island geçiyor. Ama önce istersen bir kamera, ön kamera ve arka kamera ile ilgili yorumlarını alayım. Ondan sonra bu şeye geçeriz.
Hı hı. Ya benim abi arka kamerada benim merak ettiğim, şimdi hep böyle oluyor. Muhtemelen diğer ürünlerde de söyledim. Çünkü ürünleri görmediğimiz, elimizde kullanmadığımız için hani merak ettiğim şeyler oluyor. Hani bu cihazda da merak ettiğim şey. Ben bu cihazı işte bu Apple'ın yeni getirdiği kamera özelliği var ya, işte webcam olarak kullanabiliyorsun ya iPhone'un. Ben bunu, arka kamerasını webcam olarak kullandığımda o profesyonel fotoğraflardaki o bokeh efekti oluyor ya, bana o efekti verecek mi? Benim merak ettiğim şey o. Onu veriyorsa ben derim ki bu hakikaten yani hani fotoğraf makinesi seviyesine gelmiş bir kamera derim. Ve hani fiyatı ne olursa olsun, çünkü biz arada seninle muhabbetini ediyoruz ya, işte Sony'nin şu kamerası var ya da işte Fuji X-T4 var. Zaten abi $1,500 falan yanlış hatırlamıyorsam onların fiyatı. Bu cihazın fiyatı da zaten $1,000 civarında. Onda sen sadece işte kamera kullanabiliyorken bunda hani dağın bayın şeyinde bile kal, uydurla konuşabiliyorsun. Hani arasındaki fark bu yani. Hani fiyat birim şeyini karşılaştırdığında. O yüzden hani benim merak ettiğim şey bu. Umarım test edenler onu da kullanır, bakar yani. Çünkü
ana kamerada 1.78 diyafram var. 1.78 diyaframa çekersen bokeh efektini alırsın. Yani iki diyaframda bile fena değildir bokeh efekt. Tabii o arkadaki konunun derinliği vesaire, onlar da etkiler. O yuvarlakların keskinliğini ve şeyini vesaire, ama bokeh efektini rahatlıkla verebilir diye düşünüyorum. Telefoto lensi 2.8 mesela. Telefoto lensi de o kadar olmaz ama yine de fena değil. Ultra wide'de 2.2'ymiş diyaframı ama main kamerada gayet güzel bir şekilde. Zaten bunların megapikselleri de farklı yani. Main kamera 48 ama diğerleri 36, 24 falan diye değişiyor. Farklı şeyleri var. Bir de normalde 3x çekebiliyor, 1x çekebiliyor, 0.5x çekebiliyor. Bir de işte yazılımla 2x özelliği eklemişler. 1x kamerada kroplama yaparak 2x şeyinde kalite düşmeden de çekebiliyor. Orada da yine machine learning falan diye bir şeyler anlattılar. Onlar üzerinden bir iyileştirme yapmışlar. Şimdi istersen bu öndeki Dynamic Island mevzusuna gelelim. Bence herkesi, özellikle tasarımcılardan çok gördüm Twitter'da ve şimdi yayına girmeden önce biraz baktım. Aa, vay herifler ne güzel yapmışlar, donanımla yazılım birleştirmişler diye. Bu Dynamic Island denilen şey şu yukarıdaki o kamera ve sensörün olduğu kısmı böyle bir oval bir şey yapmışlar.
Rounded pil diyorlar.
Yani pil, evet, aynen, kapsül şeklinde bir kısım yapmışlar. O fiziksel olarak orası hep siyah kalacak. Ama tabii hani diğer telefon üreticileri burada ne kadar şey yapıyor bilmiyorum ama o kapsülü biz arayüzde efektif bir şekilde konalım ve olabildiğince görünmez hale getirelim diyerekten işte AirPods bağladığın zaman onun bildirimi, işte Face ID Authentication yapacağın zaman onun o kısmı vesaire, hepsi o yukarıdaki siyah alanı kaplayacak şekilde ve arka planı siyah arayüz elemanlarıyla gösteriliyor. Böyle olduğu zaman da o tamamen o kamera sensör kısmı arayüze yedirilmiş oluyor tabiri caizse ve orada ekstra anti-aliasing teknolojileri de kullanıp onun böyle çok keskin gözükmesini sağlamışlar. Herhangi bir pürüz ya da tırtık yok. Tabii orada bazı handikaplar da var. Mesela arayüzlerde şeyleri gördüm yani. O kısım, üst kısmı bir şey çizemedikleri için. O üst kısmında mesela alta göre ekstra boşluk oluyor falan gibi. Mesela marjinler eşit değil. Çünkü aynı marjinde verse bu sefer çok büyük olacak eleman falan gibi şeyler var ama güzel bir fikir, hoş bir fikir ki Apple bu donanımla yazılımı bir arada böyle kullanarak o arayüz şeylerini güzel bir şekilde yapıyor ki Alan Dye, Interface'ten sorumlu abi, O da çıktı galiba ilk defa ya da ikinci defa ben görüyorum Alan Dayı.
Ben hatırlamıyorum daha önce çıktığını. O yani
sanki
şu anda...
geçen sene de çıktı diye hatırlıyorum ben ama...
Olabilir.
Yanlış da olabilir. Çıktı. Ben mesela şeyde de onu buraya sakladım. Watch Ultra'da da mesela o aksiyon butonu var, yeni gelen buton. Ona bastığın zaman bastığın şiddetle beraber arayüz elemanı tam o klik olduğu nokta, yani klikin algılandığı noktada tam büyümeye yakalayıp ondan sonra yaylanma yapıyor. Böyle şeyleri mesela programlamak benim için çok büyük bir keyif. Buna benzer şeyler ben eskiden böyle deneyler yapıyordum yani. Miktarla beraber ileri geri hareket eden animasyon derler ona. Mesela parmağını butona dokundurursun, buton onu hissediyorsa oradaki baskıyı, sana minik bir parametre verir. Hafif böyle bir büyümeye başlar o eleman. Ondan sonra sen bastırmayı arttırdıkça büyür ve tam artık klik algılandığında animasyonun geri kalan kısmını tamamlar gibi bir şey var. iOS'te bunları çok görürsünüz. Ortasında geri giden, duran, işlemler tamamlanmadığı zaman vazgeçilen animasyonları.
Bir tek iOS'te görebiliyorsun abi zaten.
Ha, evet,
Android'de bunu yapabilecek işlemci gücü şey yok, RAM falan yok.
Android'çiler şu an kızıyor olabilir. Belki vardır Android'de ama bu kadar keskinliğini ben de açıkçası görmedim. Yani scroll tarafında falan da mesela o kayganlığı.
Çok akışkan abi. Çok akışkan.
Evet evet. Yani ben şimdi alt tarafında nasıl programlandığını da bildiğim için hani oradaki şeyleri teyit edebiliyorum tabii ki. Böyle şeyler yapmayı ben de bir ara böyle hakikaten uğraşıyordum. Kimse fark etmiyordu tabii. Yapıyordum uygulamayı. Yani müşteri falan hiç fark etmiyordu yaptığım zaman. Ama yazılımcı için güzel bir keyif. Böyle şeyler çok güzel yapıyor. Hatta Watch'taki o böyle tam ekranın ve dikkat çeken şeyleri çok sevdim. Çok kullanışlı geldi bana. Küçük bildirimler yerine böyle hakikaten ekranda kocaman, zaten küçücük ekranı var Watch'un. Kocaman işte hani burası pinlendi işte, ya da işte geriye trace ediyorum falan gibi, ya da işte aktivite başladı gibi böyle turuncu göz alıcı bir renkte büyük punto fontlarla göstermeleri arayüz tarafında benim de hoşuma gitti. Özetle yani donanım ve yazılım ve arayüz etkileşime geçtiği zaman ve bunun kullanışlı olduğunu fark ettiğimiz zaman hepimizin hoşuna gidiyor. Bunun da bir örneğini bu Dynamic Island özelliğiyle Apple bize göstermiş oldu.
Hı hı. Ya burada yine bence Apple'ın farkını görüyorsun. Genelde de bu kadar Apple'ın bu tarz yaptığı yenilikler övülmüyormuş gibi geliyor. Yani haptik feedback denilen bir olay getirdiler. Yani bayağı bildiğin yeni bir kullanıcı deneyimi icat ediyorlar senin cihazında. Hı hı. Yani şu anda ben mesela işte klavyeyi kullanırken bir feedback alıyorum. Ya da işte sen bir scroll yaparken vesaire işte bu tarih falan seçerken onun bir UI elementinin bir adı vardı, unuttum şimdi de. Hı hı. Tarih, yıl falan seçerken oradaki mesela işte tık tık tık tık tık tık hakikaten sana verdiği o his vesaire inanılmaz bir deneyim. Onu benzerini yine burada yapmışlar. Hani orada gene bir donanım var. Biz bunu nasıl kullanırız? Nasıl bir deneyim yaratırız? Ya da belki de deneyimi başta düşünüyorlar. Genelde öyle diyorlar. Apple deneyimi düşünür. Ona göre icat eder gibisinden. Hani hı hı. Burada da belki hani şöyle bir şey de olmuş olabilir. Ya bakın hani donanımcılar, biz buraya küçültüyoruz. Ekstra bir alanınız var. Bunu nasıl kullanmak istersiniz gidip deyip. Hani çünkü oraya direkt şey de yapabilirlerdi abi. Zaten oraya işte Wi-Fi ikonu koyuyorlar, pil ikonu koyuyorlar. Hani ekstra 3-4 tane daha ikon koyarlar. Çabuk çözerler değil mi yani hani. Hı-hı. Oradaki ekstra alan problemini tırnak içerisinde. Ama hı-hı, onu yapmak yerine diyorlar ki ya biz burada farklı bir şey deneyelim diyorlar. Ve hakikaten sana hani daha önce hiçbir yerde görmediğin yani bayağı yeni bir kullanıcı deneyimi icat ediyorlar. Hani benim orada hoşuma giden şey işte sen spor takip ediyorsun. İşte Fenerbahçe'nin maçı olduğu sırada sürekli işte mesela skora nasıl bakacaksın? Atıyorum skora ne bileyim maçkolik.com'dan ya da oyun uygulaması vardır oradan bakıyorsundur değil mi? Ya da işte sana bildirim geliyordur. Ya da işte şimdi live notification mıydı? Live actions diye bir şey getirdiler. Belki hani lock screen'e görüyorsun. Okey. Ama mesela sen benimle mesajlaşıyorsun değil mi? Bir yandan da maçın skorunu merak ediyorsun. Ne yapacaksın? Hı. Ya uygulamaya çıkacaksın. Ya da işte yukarıdan swipe edip kilit ekranını göreceksin. Hani onlarla uğraşmak yerine diyor ki sana, ya bak zaten yukarıda bu kadar alanımız var. Biz buraya takımının logosunu yanına da skorunu da koyabiliyoruz. O kadar bir alanımız var. Sana o zaman canlı skoru göstertelim sürekli. Hani saatin olduğu kısımda, hani üst kısımda sana sürekli bir skor takibi, ya da işte sen Uber'den araba çağırdın değil mi? Yani sen o şeyi sürekli merak ediyorsun, yani sürekli aklında olan bir şey. Ya da işte bir timer var. sürekli aklında olan bir şey. Ya da işte konuşmadasın değil mi? O da sürekli orada sana bir haber vermesi gerekiyor vesaire. Ya da müzik dinliyorsun. Hani o UI'yi muazzam bir şekilde ele almışlar. Ve dediğin gibi animasyonlarla vesaire daha da böyle insanların hoşuna gidecek bir hale getirmişler. Şimdi zaten developerların buna bayılmasının nedeni ya ben burada ne yapsam, bizim uygulamada ne buraya gider gibisinden düşünmeleri. Hakikaten orada da yaratıcı bir şekilde bir şeyler getirip geliştirmen gerekiyor ve o benzi animasyonlara muhtemelen Apple kendisi sağlıyordur da nasıl bir farklı bir animasyon sağlayacaksın? Çünkü atıyorum müzikte mesela müzik player'ını açıyor oraya basınca, hı-hı, değil mi?
Evet.
Ya da işte timer varsa timer açıyor vesaire gibisinden. Senin de oraya hakikaten gidebilecek bir şeyler düşünmen gerekiyor. Hakikaten insanlara
muhtemelen navigasyon gösterecek.
Aynen. Hem şeylerin zaten navigasyonunda aynen işte orada şimdi güzel yanı şu abi işte bu hani demo scene falan muhabbeti geçiyordu, hı-hı, ya hep, hı-hı, Bilgem Çakır'la vesaire konuşuyor. Onun bu kadar developerlara çekici geliyor olması nedeni insanın yaratıcılığını hani arttırmasını sağlıyor. Senin bütün her şeyini limitliyor. Sana diyor ki atıyorum 48 kilobaytın var. Bununla ne yapabilirsin? Maksimum onu yap diyor. Burada da gene benzer bir durum var. Atıyorum soldan sana hani o tam kameranın olduğu kısımda soldan diyor ki sana 50 piksellik bir genişliğin, sağdan 50 piksellik genişliğin var. Sana bunu veriyoruz sadece diyor ve senin orada yapman gereken şey tasarımcı olarak inanılmaz bir şekilde yaratıcılığını körükleyeceksin. Ya bizim uygulamada bizim oraya neyi koyabiliriz ya da işte nasıl daha iyi bir deneyim sağlayabiliriz diye onu düşüneceksin. Daha sonra da yazılımcı da diyecek ki ya bu işte muazzam bir deneyim. Ben bunu bir an önce geliştireyim diye düşünecek. O yüzden bence yani insanların çok hoşuna gitti. Benim de çok hoşuma gitti. Ben de bizim uygulama için şimdiden düşünmeye başladım oraya ne gidebilir diye. Çünkü hakikaten hani oraya da dokunmak isterim. Yani hani orada da bir şey olsun. Çünkü hani sürekli ekranda olan bir şey. İnsanların hani görebileceği bir şey. Böyle köşeye atılacak bir özellik değil. Kullanıldığı zaman çok kullanılacak bir özellik. Atıyorum Matchcolic mesela böyle bir özelliği eklese en çok kullanılacak özelliği. Yani sürekli aktif olacak özelliğidir. Tabii o hani business tarafında bazı şeyleri düşürebilir. Çünkü insanlar uygulamayı açmak yerine sürekli skor oradan görecek. Uygulama içerisinde reklam varsa onu göstermeyecek vesaire ama hani kullanıcı açısından muazzam bir deneyim.
Premium üyeliğe koyuverin ne olacak?
Ha,
benim aklıma şey geldi.
Mesela.
Birisinin fotoğrafını yükle ona böyle tek kaş yapsın. Siyah. Tam ona göre böyle ya, yerleştirsin.
Limiti. İşte mesela aynen ya abi ilginç olan şey mesela text koyamıyorsun oraya. Text sığmıyor çünkü. Evet. Yani ikonlarla konuşacaksın, logolarla konuşacaksın. Bu. Ya da işte çünkü şeylerde hani text olarak maksimum rakam koyabiliyorsun. Orada mesela Uber Lyft örneğini vermişti. Uber'i vermedi. Uber'i sevmiyorlar artık muhtemelen Apple'da. Lyft örneğini koymuşlar. Orada sadece sana timer koyuyor işte. Hani aracın ne zaman gelecek? Kaç dakika sonra yerinde olacak?
Acaba mesela Live Activity'yi bir birleştirecekler mi onu? O canlı notification'larla. Onunla API'de bir extension şey olacak mesela.
Ha mesela yani çünkü
bildirimi yukarıda göster aşağıda göster falan gibi.
Nasıl update edeceksin mesela değil mi? Ben onu merak ediyorum. Notification'la mı update edeceksin?
Yok Pro Manager'da aşağıda gözükecek. Şeydi notification update ediyorsun onu.
Ha yukarıdakini de Dynamic Island'ı da mı orada yapıyor? Onun notification'ı
yaparsın olacak.
Ya müzikle çünkü müzik notification'la ilgilenen yani bir şey
müzikle,
değil.
Evet arkada sürekli. Ama Apple biliyorsun kendi app'lerine imtiyaz sağlıyor öyle konularda.
Ama şeyde de mesela Lyft'te de bilmiyorum. Onu da böyle her saniye mi göndereceksin? O mesela widget'larda mesela farklı bir olay var. Widget'da
bir bakmak
da,
lazım. Ben onu bir
sen
sonraki bölüme...
ediyorsun falan. Yani ha, bak
bu
şimdi
hafta çekeceğimiz bölüme değil de bir sonraki hafta çekeceğimiz bölüme bakarım onu araştırırım yani.
Şimdi millet deli gibi abi. Apple yeni Xcode'u yayınlasın. Betasın gerçi full sürümünü de yayınlar mı bu hafta bilmiyorum da. Hafta yayınlasın da bir an önce şu özelliği deneyelim diye bekliyorlar. Hani ben de merak, hı-hı, ediyorum. Şunu da açıp
bugün çıkmış olması şeyini lazım yeni Xcode'un. Çünkü haftaya iOS resmi olarak release olacak.
Aynen Golden Master çıkmıştır muhtemelen iOS.
Evet release candidate ya da GM sürümü çıkmıştır. O da yakındır. Onun dışında iPhone 14 Pro'da atladığımız bir şey var mı diye bakıyorum. Yani video
Always
tabii kalitesi çok
var.
İyi. Always on display'den geçen sene de yok muydu? Yok geçen sene refresh rate.
Yok bunu ilk defa şeyde vardı o. Apple Watch'a getirmişlerdi yanlış Watch'ta hatırlamıyorsun. Vardı, evet. Always on display. Şimdi de evet, telefona getirdiler. O da çok güzel bence. Orada mesela çok gene özel bir detaya değinmişler. Eğer sen atıyorum çocuğunun fotoğrafını koyuyorsan onun işte skin tonunun deri rengini şey yapmıyor, değiştirmiyorlar. Onu hakikaten düzgün tutuyorlar ki abuk sabuk gözükmesin diye. Çünkü o şeyini kısıyorlar ya ve sadece evet, bir evet. kere yenileniyor falan filan.
Yani Face ID'nin bir handikapı oydu yani. Ekrana bakman gerektiği zaman böyle kafanı telefonun önüne uzatıyorsun. Masanın üzerinde duran telefonu falan. En azından o şeyler işte home screen'deki widgetler şu an biraz daha anlamlı hale geldi. Sürekli açık olursa oradaki datayı da tekrardan kontrol edersin ama dediğim gibi pil ömrü konusunda gerçi yok. Yani burada yazıyor şu an pil ömrü. Ben bakıyorum 29 saat diyor. Pro Max'te 23 saat diyor. iPhone 14 Pro'da. 29 saat zaten en yüksek pil ömrü zamanı oluyor. Bunun dışında da çok fazla bir şey var mıydı? Şimdi tabii bu video konusunda şundan bahsetmek lazım. Şimdi bu Pro RAW çekiyor ve Pro RAW'da da bu arada çekebildiği şeyi, çözünürlüğü ve formatı iyileştirmişler. ProRes çekiyor, Pro RAW da çekiyor. Pro RAW mıydı onun ismi? RAW. O kadar fazla aynen, farklı isim var ki.
Fotoğrafta Pro RAW'da, şeyde de ProRes'ti yanlış
hatırlamıyorum. ProRes, aynen. Format olarak ProRes çekiyor. ProRes çektiğiniz zaman mesela o encode, decode işlemleri olmadığı için Final Cut'ta editlemesi falan daha kolay oluyor ProRes videoyu. O yüzden video çekecekler için, fotoğraf çekecekler için, fotoğraf işinden bunu ciddi bir hobi olarak yapan ya da profesyonel olan bu işten para kazanan insanlar için mantıklı bir upgrade olabilir iPhone. iPhone 14 Pro modelleri. Onu da söyleyelim yani. Hani fotoğraf video konusunda gerçekten şu an bence eşsiz, bilmiyorum belki Android'de de vardır buna yakın şeyler ama yani ProRes çekip de RAW çekip de Dolby Vision var biliyorsunuz içinde. Yani Dolby Vision HDR var ki onu galiba çekebilen çok az kamera yani. Film kamerası bile çok fazla yok bu fiyat aralığında. O açılardan güzel. Bir de A16 Bionic chip yine çipi yenilemişler. Şeyde A15 vardı iPhone 14'te.
Aynen, ilginç bir şekilde.
A16'yı sadece Pro modellere koymuşlar. Bunda da yine ekstra encode, decode şeyleri var. Özellikleri var. GPU'sunun daha fazla memory bandwidth'i varmış. Böyle bir işlemci yapmışlar. Tabii fiyatı da o zaman 40 bin lira oluyor tabii.
Ya açıkçası hani iPhone'lara baktığımda en alınabilitesi olan cihaz bana şu anda Pro gibi geliyor. Yani ben
evet.
imkanı yok yani hani iPhone 14'ü almam. Yani hani Pro'yu gördükten sonra özellikle bu tarz özellikleri ya da işte
iPhone 10'un varsa, Dynamic iPhone 11'in falan varsa belki 14 alınabilir ama evet dediğin gibi.
Ben gene şey yaparım ya, biriktiririm o Pro'yu almaya çalışayım. Bilmiyorum fiyat farkı ne kadar olur
çok.
Türkiye'de.
Yani Türkiye'de çok.
14 ile 14 Pro arasında ama ya ben ne olursa olsun beklerdim açıkçası bir şekilde Pro'yu alırdım. Çünkü öteki türlü hani şey gibi geliyor yani daha az özellikle. Çünkü önceden bu kadar fark yoktu abi hatırlarsan Pro'larla normal modeller arasında. Ama Pro bunda mesela işte işlemcisi farklı, kamerası farklı artık. Notch'u farklı. Bir sürü hani farklı şeyler var. Haliyle gidip bu tasarımı da farklı işte. Stainless steel mi kullanıyorlardı işte.
Bir de şöyle oluyor şimdi. Bu senenin Pro'su senenin normal modeline bütün özellikleri getiriyor yani. Geçen sene 13 Pro'da olan özelliklerin çoğu bu sene 14'te var. Muhtemelen 14 Pro'da olan özelliklerin çoğu da iPhone 15 Base modelde olacak. Bu şekilde devam ederse hani bu özellikleri alabilecek bütçeniz yoksa bir sene daha bekleyip daha yarı fiyatına.
Ama o zaman da işte 15 Pro'ya öyle bir şey getirecekler ki sana. Sen ne diyeceksin ki ya 15 Pro'ya alayım diyeceksin.
Bunun sonu var mı canım yani? Yani.
O yüzden yani hani benim alacağım cihaz bu olur açıkçası yani Pro olur da ama evet. Tabii ki almayacağım yani.
Son olarak bir de isimlendirmedikleri ama bizim fark ettiğimiz Tim Cook'un da Pro modeli çıkmış. Kendisi sunumlarda sürekli yaylanarak Fatih Ali'nin dikkatini çekmiş. Amortisör taktırmış herhalde. Tim Cook Pro'yu da görmüş olduk, böyle de bir espri yapalım.
Ya o yaşlandığından dolayı abi artık şey olabilir evet, ama evet. Sen mesela bir Easter egg vardı. Onu Easter egg mi diyor?
Aynen evet,
Easter egg
evet.
diyorlardı.
Severance'taki kadını fark gördüm ettim. Ben trene binerken. AirPods Pro tanıtıldı.
Aynen.
O sırada hatta hanım yanımdaydı dedim. Bak dedim Severance'taki kadın var. Onu da oynatmışlar falan dedim. Sonra kapanışta da Severance'ın müziğini çalarak kadını metroda gösterdiler. O kadın şeydeki kadın bu arada. Ofisteki hali yani kadının. Ofisteki
aynen,
kadın
aynen,
yukarıda şeydi. Serbest geziyor metroda. Oradan da işte ikinci sezonda neler olacağını, çok spoiler olmasın ama birazcık onun ucundan böyle tadını verdiler bize. Bir parmak bal çaldılar diyelim. Bakalım o dizide ne zaman çıkacak? Yayınlandığı zaman seyrederiz.
Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ben sana sorayım yani, atıyorum sınırsız bütçen yani olsa hangi cihazlar alırdın bu etkinlikte?
Sınırsız bütçem olsa ya şimdi ben fotoğraf makinesi kullanmayı seven birisi olduğum için açıkçası fotoğraf kalitesinin iyileşmiş olması beni çok şey yapmıyor. Ben telefonda hiç fotoğraf çekmiyorum gibi bir şey yani. Tabii ki böyle hani sürekli fotoğraf makinesiyle gezmediğim için hani bir şeyin fotoğrafını çekmem gerekirse çıkarıp telefonu çekerim ama hani bununla da gideyim fotoğrafçılık yapayım dediğim bir durum yok açıkçası. O yüzden yani ben çok iyi bir telefon kullanıcısı değilim, onu söyleyeyim. Telefon tarafında biraz zayıfım. Ama hani sırf işte kampa giderim vesaire, oralarda bir şey yaparım vesaire gibisinden hani şey düşünülebilir. Watch Ultra. O da sırf kampa giderken takmak için bu arada. Yani günlük takmak için değil. Çünkü yine abi 36 saat çok düşük bir süre pil ömrü için. Bak bunu ben 3 hafta önce şarj ettim. Şu an hala da %40 mı %30 mu ne şarjı var. Yani %5 şarjım kaldı. Low battery diyor. Diyorum ki aynı, 4 gün gider.
Yani, aynı özellikler yok ama onda da.
Yani tabii aynı özellikler yok ama işte sonuçta şöyle bir güzellik oldu. Mesela kampa gittiğimizde ben trekking modunu açtım bunun. Yürüyüş modunu, hiking modunu. Bize bütün GPS, telefonun GPS'ini kullanarak çok güzel elevation, yükselti, alçaltı, şuralarda tepeleri çıktım, buralarda indin. Kalp atışım, kalp atışım, her şeyimde mükemmel bir rapor verdi. Apple Maps'te de gösteriyor. Rotayı çiziyor. Ben bunu paylaşabiliyorum falan insanlarla. Tamam, daha ne isteyeyim ki yani? Anladın mı? Hani benim de bakış açım bu olaylara. Yani elimdeki yetiyorsa her zaman şeydir. Geçen işte Adem İlter'in bir yazısı vardı bu konu, ekipmanla ilgili biliyorsun. Belki onu da şey yaparız, paylaşırız.
Konuşuruz bir bölümde.
Yani bir bölümde de konuşuruz. Onun yayınlandığı gün ben bir kitap okuyordum, bu World Beyond Your Head diye. İşte dikkat dağınıklığı üzerine bir kitap. Orada da işte bir tane alıntı vardı, hatta sana da fotoğrafını çektim gönderdim yani. Şöyle bir deyiş varmış Batı'da. Ucuz adamlar pahalı ekipmanlara ihtiyaç duyar. Pahalı adamlar ise elindekiyle yetinmesini bilir diye bir söz varmış. Bu da insanların aklında yer edinir diye düşünüyorum. Güzel bir söz yani.
Tam kapatacağım burada bölümü de. Bu sözün üzerinde de konuşulmaz artık.
Kapatabilirsin abi 69. bölümümüzü.
Peki o zaman.
Bir şeyi söyleyelim bu arada. Podcast'la ilgili yorum yapabileceğiniz bir yer daha var. Podiscover.me diye bizim destekçimiz Ender Ahmet Yurt'un bir ürünü var. Orada bölümlere yorum yazabiliyor musun? Kendisi bize söyledi. Onu da yine bölüm linklerinin arasına koyarız. Oradan bizim podcast'ı bulup tabii bölüm yayınlandıktan sonra da orada bölümle ilgili tartışma yapabilirler.
Peki o zaman Farklı Düşün'ün 69. bölümünde Apple etkinliğine tanıtılan yeni ürünleri konuştuk. Bizi dinlemekten keyif alıyorsanız bize kahve ısmarlayabilirsiniz. Bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.